Kafa Radyo'da her hafta Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi sizlerle beraber olacak.
Tabii Süsen.
Bir müsaade edersen tanıtım kaydediyorum hemen.
Ben siz tanıtım olur mu? Ben de Kafa Sesini benim söylemem lazım.
Allah Allah, böyle saçma şey mi olur abi? Benim kafamın sesi olduğun için sen ne yapıyorsun? Orada duruyorsun, ben isteyince konuşuyorsun.
Yani, ya çok saçma değil mi, ama benim de çıkmam lazım.
Allah'ım, bir tutar mısın kendini ya? Belki çıkacağın zaman var, saati sen söyle.
Hayır, ben Kafa Sesini söylemek istiyorum, saati söylemek istemiyorum.
Ya der misin lütfen? Cuma saat 20'de başlıyor.
Ya desene. Ya söylesene. Söylemeyeceğim ben.
Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi başlıyor.
Almanya'da bakım evlerinin önünde kafası karışmış yaşlı vatandaşların kaçıp gitmesini önlemek için yapılmış sahte otobüs durakları vardır. Kullanmayınız. Dikkat.
Efendim, cuma günü akşamında Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kafa Radyo'da Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi sizlerle beraber yine bir cuma gününün akşamında Nihat ve Sivrisineğin hemen arkasından 13'ünde ki bugün
kanlı cuma.
Yok canım, bugün kanlı cuma değil vallahi, bilmiyorum, ay var mı tepede, ona da hiç bakmadık ama 13 Mayıs cuma günü yine biz mikrofonun karşısındayız nezlemizle ve şeyle, ne denir ona, alerji durumlarımızla beraber.
Aa, kavaklar, kavaklar.
O kavaklar bizi perişan ediyor, o kavaklar. Alerjisi olan bilir efendim. Çok fena zamanlardayız ama Mayıs bitiyor. Şu yağmurlar bir şey olsa, bastırsa, o zaman o kavaklardan da kurtulacağız ama.
Ay dur, daha hava yeni düzeldi. Ne yağmur be?
Ay, doğdu, doğru. Daha yeni düzelmişken havalar. Isınıyoruz yavaş yavaş. Yaz da hani geldi gelecek ama geceleri hala serin.
Neden bizim bu bilgiyi verdin acaba?
Gece üşürken hani üşüme üstüne bir şey ya, serin diyorsun. Neyse, ne bilmiyorum neden böyle dediğimi ama şakalı bir hafta ile başlamış oldu. Daha doğrusu şakalı bir haftaya başlamış olduğumuz düşüncesindeyim. Çünkü neden diyeceksiniz? Netflix'te Cem Yılmaz'ın fenomen karakteri Erşan Kuneri'nin dizisi çıktı ve daha ben henüz izlemedim. İzleyenler gayet gülünç bulduklarını söylüyorlar. Güzel de bir parçası var, onu çalacağız. Ama önce hani neler demiş Cem Yılmaz, ona da bir bakalım. Çok güzel bir röportaj yapmışlar. Bütününün röportajın Oksijen'de bulabilirsiniz. Oksijen 2'de Defne Akman çok çok güzel konuşmuş. Bu şeyin içerisinde ne olacağım dedi. Sinema eleştirmeni şeyim geldi. Sinema eleştirmeni dedim.
Hayır, sinema değil ki.
Ha işte o karıştırılıyor ya bazen. Hani izlediği her şey böyle yüksek kanaldan, böyle tepeden bir yerlerden inceleyenler, irdeleyenler, kendini eleştirmen sananlar var ya, onlara ayarım ya ben. İşte biraz onunla da ilgili aslında söylemek istediğim, eminim buradan yine Cem Yılmaz'a boy boylayıp soy soylayıp bin tane laf söyleyeceklerdir. Ya adam işini yapmış, çok da güzel yapmıştır muhtemelen. Çünkü severek yapan, önemseyen, özenseyen bir kişi olduğu düşüncesindeyim. O yüzden azıcık izleyip beğeninizi de kendinize saklasanız aslında kimilerini daha mutlu edersiniz. Bir de hani yarın iş yapacak olan adamların da hevesini kırmazsınız diyelim. Kendini eleştirmen sanan sıradan izleyiciler için aslında bu. Bir de bunlara böyle köşede bir köşede bir yazı şeyi falan veriyorlar ya.
Kimlere?
İşte bu sıradan izleyici olan, aslında çok basit, hani herkes kadar, ancak herkes kadar izleyebilen, eleştiri nedir, eleştirmeme nedir anlamamış, daha anlayamamış, eleştiri nasıl yazılır anlayamamış insanlara bazı köşelerde kadı gibi eleştirmen şeyi veriyorlar ya, işte azıcık onlara da biraz lafım. Neyse efendim, Cem Yılmaz bu çok güzel röportajda demiş ki aslında ben 1976'da Süs Kardeşleri izleyerek başladım sinema meselesine demiş. Ve o dönem içerisinde o kadar çok film izledim ki bunlardan etkilenmemiş olmam da mümkün değil. Biz de bu dizide biraz Türk filmlerinin şeyini kullandık. Yapılış biçimini kullandık. Bir de bu filmlerin sahtekarlarını, çok gülünç olduğuna inanırım. Film sahtekarlarının sahte karakter yazmaktan çok zevk alırım. İşte onu yazdım demiş. Bu arada hani bir kadroda da çok sağlam bir oyuncu tayfası var. Ezgi Mola seks filmlerinin deneyimli oyuncusu Alev'i canlandırıyor. Nilperi Şahinkaya fettanlığıyla yol kat eden Seyyel'i canlandırıyor. Ondan sonra Uraz Kaygılaroğlu, ben soyadını okuyamamam, ne kadar ayıp. Gözde erkek oyuncu İbrahim Tumtum'u canlandırıyor. Zafer Algöz seks olmazsa olmaz yapımcısı ve oyuncu Mami'yi canlandırıyor. Bülent Şakrak filmlerde biraz daha görünmek için can atan dublör Pyro'yu canlandırıyor. İşte böyle bir kadrosu da var. Cem Yılmaz'ın fenomeni Erşan Kuner'i Netflix'te izleyin diyeyim. Erşan Kuner'in şarkıları Doyamadım Ben Sana, Cem Yılmaz söylüyor. Çok da güzel söylemiş. Aslında tatlı bir göndermesi var. Onu dinleyin, ondan sonra beraberiz. Gelsin bakalım.
Az önce bana güldü. Beni seviyor.
Demenin anormal, kendi kendine konuşmanın normal olduğunu düşünenlerin programındasınız.
Efendim, cuma günü akşamında Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kafa Radyo'da Sinan Tuzcu
ve Kafa Sesi
sizlerle beraber. Sen biraz uzaksın mikrofonu, şöyle yaklaş.
Tamam oldu.
Oldu. Uzak olunca çünkü... biz yine tabii stüdyonun dışından yapıyoruz bu kaydımızı. O yüzden ses ve koşullarımızı sağlayan canımız, ciğerimiz Atilla'mıza da tekrar teşekkür edelim. Bu arada işte eleştirmenler, sanat falan konuşurken bir şeyi üstüne basmadan geçmek istemiyorum. 29. İstanbul Jazz Festivali başlıyor. 25 Haziran 7 Temmuz'da Melody Gardot'dan tutun da Okay Temiz'e kadar gerçekten çok acayip bir şey var. Müthiş konserler var. Takip ya, özellikle Nardis Jazz Kulübü'nün 20. yıl kutlaması üstünden yapılan Nardis Yıldızları ve Roberta Gamberini'nin parçaları muhteşem olacak. Bunu takip etmenizi, özellikle ve özellikle genç caz gruplarını takip etmenizi şiddetle rica ediyorum. Bunu da tabii ki Kafa Radyo'dan daha da hani bu sadece bu iş için program yapan arkadaşlarım var, duyuracaklardır. Ama ben de yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Nereden atladık T şeyi konuşurken, Cem Yılmaz'ı ve onu gereksiz eleştiren, kendini eleştirmen sananları konuşurken nereden buraya geldik ben de bilmiyorum ama işte öyle, onu da söyleyeyim dedim. 29. İstanbul Caz Festivali, kaçırmayınız. 25 Haziran 7 Temmuz. Başka bugün nelerden bahsedeceğiz? Aslında dünyanın dört bir tarafında çok enteresan enteresan şeyler tartışılıyor gerçekten. Hani ya geçtik artık biz bunları diyeceğimiz birçok şey kafa patlatıyor oluyor. Birçok şeye kafa patlatıyor oluyoruz. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek mahkemenin kürtaj hakkını kaldırma çabasıyla başlayan polemik ve bununla beraber bu polemiğin üstünden reyiklik tartışması. Hani sadece kendi bizim ülkemizde olanı biteni değil de azıcık dünyaya da kafası, ya ne oluyor dışarıda diyorsanız eğer, onunla ilgili de bugün birazcık konuşalım istiyorum. Amerika'da hani bizden, hani ben söyleyeyim Amerika'da ne olduğunu da siz de anlayın azıcıktan ziyade, aslında yüksek mahkemelerin potansiyel hakimlerinin üzerinden kurgu yapıldığında sistemi ne kadar değiştirebileceğinizi görebiliyorsunuz. Bunun örneklerinden bir tanesi de oluyor. Amerika'da kilise ile devlet arasında acayip bir ayrım var ve bu ayrım üçte ikisini, Amerikalıların üçte ikisinin desteklediği kürtaj hakkını kaldırma çabası bunun en şeylerinden bir tanesi, ayrımın işaretlerinden bir tanesi. Gelişmeler böyle pervasız bir şekilde de devam ediyor. ABD'de Edward Luge diye bir abimiz var. Bu abi çok güzel bir yazı yazmış Financial Times'a. Oradan yani sen bunları nereden şey ettin derseniz oradan şey ediyorum. İşte o, yani her zaman din üzerinden politika ve demokrasi üstüne bir akış var. Bu akış Amerika'da da var. Bu akış Fransa'da da var. Bu akış Avustralya'da da var. Bir Kanada'da yok galiba gerçekten. Buna sahip olmayan galiba bir tek Kanada var. O yüzden de herkes zaten fıldır fedele Kanada'ya kaçmaya çalışıyor. Ondan da birazcık bahsedeceğiz. Ne değildir ne değildir. Trump abi Hristiyanların oyunu almak için öyle bir girişimde bulundu ki Amerika'daki birçok dengenin altını oydu, boşalttı. Şimdi onları düzeltmeye çalışıyorlar. Ama bu arada bu düzeltme sırasında kimse de Başkan Biden'a güvenmiyor. Çok gayri ciddi bir konu olduğu için bunu işleyelim. Niye biz bunu işliyoruz? Kendi kendimize neden bunu konuşuyoruz? Çünkü belki ders alırız bazı şeylerden. Yani biz bazı şeyleri konuşamıyoruz ya. Hani din baskısıyla azıcık kurcalarsan insanlara ne hale gelebiliyor toplumun... özgürlük pimlerini nasıl yerinden çekip çıkarmış oluyorsun. Nu konuşmuş oluruz. Hani şu bizde de mesela yetmez ama evet kafasıyla devam etmişti bir ara, hatırlıyorsan. Biz bunu niye şimdi vurdum? Son derece gayri ciddi programda kendi kendimize konuşuruz. Onu diyorum ben sana. Sen bana bunu diyorsun işte. Ben de bu yüzden diyorum. Madem gayri ciddiyiz.
Boş ver.
Ha Nilüfer, boş ver. Doğru yerde yakalın. Nilüfer, boş veri dinleyelim. Çok da güzel söylemiş. Ondan sonra yine beraberiz.
Gelsin bu kadar.
Bunların hepsini boş ver. Oyuna göre eğilirler. Oyuna...
dinleyip cuma günü akşamında Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kafa Radyo'da Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi sizlerle beraber boş ver Nilüfer dinledik. Amerika'daki siyasal Hristiyanlığı konuşuyorduk. Aslında nereye kadar geldi, neler oldu, neler bitti, biraz karışık gibi gözükse de son derece basit bir çözüm var. Amerika'da aslında bu Edward Luce abimiz dedik ya, Financial Times'ta çok tatlış bir yazı yazmış diye. O yazıda diyor ki İsa'ya göre yeryüzünün yumuşak huylu insanlar tarafından miras alınacağı söylenir diyor. Ama Amerikan Hristiyanlarının sağı biz buradayken buna engel olacağız demişler diyor.
Ne demek o?
Yani işte demek istiyor ki yumuşak huylu insanlar siyasette barınamıyorlar ve daha çok sağ görüşlü Amerikalılar, din baskısı altındaki din baskısını kullanmak isteyen Amerikalılar sayısı her geçen gün biraz daha artıyor diyor abi.
Biraz karışık söylemiş.
Evet, biraz karışık söylemiş. Belki de ben düzgün Türkçeleştiremiyorum da olabilir. Bu arada Türkçesini okuyorum, yanlış anlaşılmasın. Sadece hani devriklerden diye çeviren kim onu bulamadım.
Vay, kimi çevirdin söyleyeyim.
Vallahi bulamadığımdan. Kim çevirdiymiş gerçekten bilmiyorum. Neyse şöyle bir bu yazıda şöyle bir söz var. Diyor ki Donald Trump abimiz bayraktar olarak Amerika'nın sağ kanadının dini şeyini, yükünü o kadar çok elinde tuttu ki azıcık daha böyle potansiyel olarak daha yumuşak, daha böyle yine hani Hristiyanlığı benimsemiş, din meselesini hani kendi hayatında yaşayan ama bir yandan da seküler yaşama da çok böyle arkasını dönmemiş, daha ılımlı, buldum lafı, daha ılımlı olan muhafazakarları kaybediyor yavaş yavaş, daha böyle şahin diyebileceğimiz ataklar yaşıyoruz diyor ki aslında Trump'ın sağ anlamda bu Lenon Tronçki diye bir abi var, totaliterliği savunurken çok güzel bir laf söyler, daha doğrusu lafın kendisi güzel değil de çok güzel anlatacak bir laf söyler, ne demek istediklerini çok net anlatır. Hedefe giden her yol mübahtır. İşte bu hedefe giden her yol mübahtır meselesi Amerika'daki sağ ve din meselesini o kadar net ve o kadar güzel anlatıyor ki, çünkü Trump'ın yüksek mahkemeye yerleştirdiği 3 tane yargıç Hristiyan sağın daha birçok dünyevi meselesini ortaya çıkarıyor. Ajandasını ortaya çıkarıyor. Ne demek istediğimi de şöyle anlatacağım. Bu Amy Coney Barrett ve Clarence Thomas ve Samuel Alito başta olmak üzere yüksek mahkemenin önde gelen muhafazakar yargıçları modernliğe karşı bir güdüm hareketi içerisindeler. O da işte bu kürtaj meselesi. Şimdi aslında Amerika'nın toplumunun içerisinde 1/3 kürtajı kabul etse de, üçte biri hayır biz kürtajı istemiyoruz dese de, yüksek mahkemeye Trump abi tarafından yerleştirilen muhafazakar yapıdaki insanlar nedeniyle bir geriye dönüş yaşanıyor. Örneğin Amerika'da işte yasaların ilk günkü anlamlarıyla yorumlanması gerektiğine inanan bir orijinalistler diye bir ekip var. Bu orijinalistlere göre Tanrı'nın yasaları ile Amerika'nın kurucu babalarının sözleri arasında hiçbir fark yok. Hepsi aynı. Yani denk geliyor birbirlerine. O yüzden diyorlar ki işte bu hedefe doğru giden yolda her yol mübahtır diyoruz ya, diyorlar ya, işte onda seçimlerden sonra, hemen sonra İncil'in ve Amerika'nın anayasasının herhangi bir yerinde demokrasi sözcüğü geçmemesine rağmen bunu böyle baskın bir şekilde kullanalım ve biz demokrasiyi yavaş yavaş eritelim, aslında İncil'in yükümlülükleri neyse onu yerine getirelim diyorlar. Bunu ben niye anlatıyorum? Şimdi burada Türkiye'deki bir radyoda, ulusal bir radyoda neden Amerika'dan bahsediyoruz? Bir kere öncelikle nerelerde ne olduğunu bilin istiyorum. Sadece kısır kendi dünyamızla ilgilenmeyelim istiyorum. Bir de bazı şeyler, yani sen ne kadar yol verirsen o şeyler o kadar seni kavuruyor ve aslında 1/3 gibi bir çoğunluğa sahip olmana rağmen 1/3 bir azınlıkla senin fikrini eze eze ortadan kaldırabiliyor. Bunu da azıcık örneğini yaşayın ve görün istiyorum. Sistem yavaş yavaş aslında kendini nasıl, hani o iki başlı yılan vardır ya, daha doğrusu kendi kuyruğunu yiyen yılan vardır ya, sistem aslında biraz ona doğru dönüyor. 2024'te Cumhuriyetçi Parti'den aday olmak isteyenlerin yavaş yavaş
finansman açıklarının bulunması vesaire filan gibi de böyle bu konuyu çok uzatabileceğimiz bir noktada var. Neyse ben hani söyleyeyim, anlatayım Amerika'dan.
Gelinim sen anla.
İşte artık bilmem. Yani sağ mesele sağ taraftan bakarak şekillendirirseniz azıcık geriye doğru bir kayıp yaşayacağınız kesin. 250 yıl önce 250 yıllık geçmiş bir süredir aslında ne diyeyim size, bir kurucu babası ve seküler bir cumhuriyet tavrı içerisinde olan ve bunu 250 yıl önce yapmış bir kıta şu anda yavaş yavaş din baskısı altında dirilişler yaşıyor. Bu daha önce de olmuş Amerika'da, daha da çok olacak belli. Bizde nasıl oluyor işte azıcık ben diyorum, hani anlayın işte. Güzel bir parça Bal, Zehra ve Bilal Hancı söylesin, ondan sonra beraberiz yine.
Nasıl da güzel gülüyorsun, bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun, her halinle çok güzelsin. Bir ömre bedelsin, rica etsem bir daha güler misin?
Bal damlıyor her kelimenden, kimse alamaz seni benden. Güzel ki yerinden de güller açar her güldüğünde.
Her gecem günüm senin olsun, al ömrümü ne istiyorsun. Bitmesin seninle bu hikayemiz, aşkınla delirdim işte tertemiz.
Nasıl da güzel geliyorsun, bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun, her halinle çok güzelsin. Bir ömre bedelsin, rica etsem bir daha güler misin?
Erkeklemalar çiftleşme mevsimi boyunca rakiplerinden kurtulmak için diğer erkeklemaların tesislerini ısırır.
Diğer erkeklemalardan uzak durun.
Efendim, Cuma günü akşamı da Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kafa Radyo'da Bal, Zehra ve Bilal Hancı dinledik. Şimdi hani biz Amerika'dan bahsettik, boy boyladık, soy soyladık ya, bir kitap var. Ottu yayınlarından, Ottu yayıncılık tarafından çıkmış Atatürk'ün Söyley ve Demeçleri diye bir kitap. Bu kitapta çok güzel bir kısım var. Onu okumak isterim size. Tarih Türk İnkılabı'nı anlatırken bunun bir kurtuluş olduğunu en baştan söyleyecektir. Bu kurtuluşun çeşitli aşamaları içinde de özellikle kadınların kurtulmasını anlatacaktır. Türk kadını dünyanın en münevver, en faziletli ve en ağır kadını olmalıdır. Ağır siklet değil, ahlakta fazileti ağır, vakur bir kadın olmalıdır. Türk kadının vazifesi, Türk'ü
Türk zihniyetiyle, azmiyle muhafazakar ve müdafaa kadir nesiller yetiştirmektir. Milletin menbaı, hayatı, içtimaiinin esası olan kadın ancak yani milletin en şeyi diyor, ne denir ona? Milletin esas noktası olan kadın ancak faziletkar olursa vazifesini ifa edebilir. Herhalde kadın çok yüksek, herhalde kadın çok yükseklerde olmalıdır. Burada Fikret mercuhum cümle malum bir sözü hatırladığım. Elbette sefil olursa kadın alçalır beşer diyor. Bu söz kendisinin değil ama onu kullanmış. Kadın sefil olursa alçalır beşer. Yani yüceltmeniz gereken olan kadındır ve Türk milletinin kurtuluşunu, inkılabını anlatırken, Türk inkılabını anlatırken aslında Türk kadınının kurtuluşunu anlatacak diyor. Mustafa Kemal Atatürk söylüyor bunu. İşte şimdi düşünün, biz hani buradan aldığımız, atadan aldığımız söz buyken bilahare Türk kadınının ne kadar yüksekte olması gerektiğini, ne kadar özgür olması gerektiğini, ne kadar yetişmiş olması gerektiğini anlatırken, bugün aslında o muhafazakarlığı ve güya atanın noktasına, söylevine, atalarının, ecdadının söylevine dayanarak hareket etmeye çalışan bir takım arkadaşlar neler yapıyorlar. Bunu da bir düşünün diye ayrıca söyleyeyim dedim. Bir güzel parça Zinet Salih. Asrın hatası diyecek. Güzel bir parça hakikaten. Aslında bu Serdar Ortaç çok alakası bir şey. Bunlardan bahsedip de Serdar Ortaç ve Zinet Salih tabii komik oluyor ama. Ya olsun, niye yani? Hayat böyle bir denge şeyi. Evet, hayat böyle bir denge şeyi aslında. Tatrevalli yani. Komik oluyor da. Ama şeyi söyleyeceğim. Serdar Ortaç'ın parçası bu. Aslında Serdar Ortaç'ın bu yapılan Serdar Ortaç albümünde herkes, farklı insanlar seslendirmiş Serdar Ortaç parçalarını. Bu Aslın Hatası çok da güzel parçadır. Serdar Ortaç da bunu güzel söyler. Hepimiz de severiz. Biliriz de yani, hiç öyle burun kıvırmasın hiç kimse. Ama bu albümün içerisinde en güzel söyleyen Zinet Salih. Diğerleri hakikaten çok çikin şeyler yani, hakikaten olmamış. Bence olmamış. Beğenmedim yani, benim kendi fikrim beğenmemek yanında. Ama Zinet Salih'in bu Aslın Hatası güzel parça olmuş. Dinleyin, ondan sonra konuşalım.
Sevdi gönül, mevsim bahar olsa da yanda tutuştu gönül, kalbi bir taş olsa da. Bin kere söylüyorum, bir kere dinlesen, bak yine söylüyorum, aşk için ölmese de. Sakın, bence bu asrın hatası olur. kendime başka bir aşk bulurum. Sen beni hiç sevmesen de olur. Karşıma bir daha çıkma sakın. Bence bu asrın hatası olur. Kendime başka bir aşk bulurum. Sen beni hiç sevmesen de olur.
Çelişmezlik ilkesi.
Çelişmezlik ilkesi, birbiri karşısına konmuş iki çelişik yargı aynı zamanda doğru olamaz. Birinin yanlış olması gerekmektedir.
Efendim, Cuma günü akşamında Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kafa Radyo'da Sinan Tuzcu ve Kafasıcı sizlerle beraber. Bir de bu Elon Musk meselesi var efendim. Ondan da azıcık bahsedelim istiyorum. Elon Musk abi Twitter satın aldıktan sonra Tesla ve Twitter'ı aynı anda nasıl yönetecek düşüncesi. Bayağı böyle bir insanların kafasını karıştırdı. Twitter'ı yönetirim. O da dedi ki ben hem Twitter'ı yönetirim hem de Tesla'yı yönetirim. Hatta yeni bir otomobilin geleceği zirvesi diye bir zirve yapıldı. O zirvede konuşan... Musk abimiz, siz hiç kafanızı yormayın, ben bunları gerçekten böyle söylemiş yani, olmaya hale gelen cümleler söylemiş, siz kafanızı yormayın hacılar, ben çözerim mevzu demiş. Bezos diye bir abimiz var, biliyorsun o da Musk'ın en sağlam düşmanlarından bir tanesidir, şeyi ne diyelim, beraber yarıştığı arkadaşlarından bir tanesi, bunlar üst düzey yöneticiler falan falan. Neyse, o abi, bu Bezos abi şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki aslında artık hani Elon Musk her ne kadar Twitter özgürleşsin dese de, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan, platformdan kalıcı olarak men edilmesi kararını eleştirmekten çekinmedi Musk. Bu çok tar. Bence de şey yapsa, koysunlar adam oraya. Ya koysunlar adam oraya da, adam saçma saçma şeyler yapıyor. Adam Twitter'dan yaptıkları yüzünden Temsilciler Meclisi... Sen bugün Amerika'ya taktın ha! Gerçekten taktım bugün Amerika'ya. Ama ne bileyim ya, işte anla sen diye yapmaya çalışıyorum da, bilmiyorum yapabilir, becerebiliyor muyum? Ben niye yapacağım? Ha yani... Kızım sana söyleyeyim, gelinim sen anlacılık olsun demeye çalışıyorum da, neyse dur şu lafımı bitireyim.
Tamam bitir, dinliyorum. Ne diyeceksin acaba, Musk'la ilgili ne dikkatimizi çekmiş olabilir, bizim niye ilgilendiriyor?
Bir dinle ya, bir bitireyim. Şimdi dediler ki bu daha doğrusu Trump'la ilgili konuşurken Elon Musk dedik ya, Twitter'dan siz bu adamı uzaklaştırıyorsunuz ama hani aslında solcular, yani sol bir tavır içerisinde yapıyor bunu güya Twitter, ve Trump da sağdan baktığı için aslında uzaklaştırıyor. Çünkü böyle sonucu felaketlere gidebilecek toplumsal olaylara sebep olduğunu söylüyorlar Trump'ın. Fakat Elon Musk diyor ki ya arkadaş, siz sağda daha fazla yayılmasına yol açıyorsunuz. Böylece bu adamı bırakın, bırakın orada istediği gibi saçmalasın. Orada saçmaladığı sürece aslında ne kadar büyük bir boşluk içerisinde olduğunu görsün insanlar diyor. 2030 yılı itibariyle senede 20 milyon araç üretimine girecek olan da bir Tesla'sı var elinde. Bu Tesla'yı üretmek için de diyor, biz bazı arkadaşlar, özellikle bu Bezos, Tesla'yı üretmek için Çin'le çalışmak zorunda. Zaten Amerika ile Çin'in arasındaki gerginlik Elon Musk'ı acayip sıkıştırıyor. Ama Twitter'ı satın aldığı için de Twitter'ın da paramasını ödemesi lazım. Öyle böyle bir rakamda değil. Onun için de araba satması lazım. Ne olacak o zaman? Çin'den gelecek baskıları kabul edecek gibi bir düz yok artık. Ama öyle bir şey olmuş işte. Diyorlar ki Çin'in sansürünü, Twitter sansürünü kabul edecek Elon Musk. Çünkü Çin'e ihtiyacı var. Araba üretmesi lazım. Çünkü acayip bir tedarik problemi yaşıyor. Amerika ile Çin arasında giderek böyle bir uçurum, jeopolitik bir uçurum var. Bu dengeyi tutturması lazım Elon Musk'ın. Çünkü araba satacak, para kazanacak ve Twitter'ın parasını ödeyecek. İşte bu üçgen içerisinde Çin ne derse yapar Elon Musk. Boş verin siz onun böyle tepeden özgürlükçü konuştuğunu. Aslında mevzu Twitter'la ilgili, Amerika'yı karıştırmak istiyor diyor. Böyle bir şey de var, iddia da var.
Vallahi çok acayipmiş.
Gerçekten acayip. Neyse, biz yine parçalarımızı dinlemeye devam edelim. Dayan diyecek Candan Erçetin. Dayan. Gelsene bakalım.
Müzik
Eski televizyonlar siyah beyazdır. Penguenler siyah beyazdır. Demek ki penguenler eski televizyonlardır.
Efendim, Cuma günün akşamında Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kafa Radyo'da Sinan Tuzcu
ve Kafa Sesi
sizlerle beraber arabalardan ve Tesla'dan bahsetmişken, yani gerçi hani bizim zaten cumartesi günleri muhteşem bir araba programımız var. Elbette orayı dinliyorsunuzdur ama şeyin enteresan bir şey geldi aklıma. Eve parası yetmeyen otomobil satın alıyor diyen bir Murat Berkel var. Gerçekten çok enteresan bir şey. Aslında çip problemlerinin 2023 yılında sektörü çok fazla etkilemiş olmasına rağmen Hyundai Asya'nın genel müdürü Murat Berkel yüksek enflasyondan korunmak için vatandaşların ev ve otomobil yatırımlarına yöneldiğini belirtmiş ve konut alamayan otomobile giriyor de.
Valla onun için de uyuyacağız yakında herhalde.
Alabiliyorsan tabii. Çünkü konut fiyatları araba ve konut fiyatları o kadar çok yükseldi ki. Yani rakamlara inanamıyorum. Bu arada şu da çok büyük bir tartışma değil mi ya? Ben şunu hakikaten anlayayım. Ne? Şunu anlatacağım bir şekilde. Anlayabilmiş değilim. Abi şimdi mesela diyelim bir marka. Hani biraz önce bahsettik işte Hyundai, Mercedes, BMW artık aklına ne geliyor?
Marka söylemek yasak değil mi?
Hayır, ben şu anda başka bir konudan bahsediyorum. Marka söylemiyorum. Yani ne yapayım onların adını söylemeden nasıl anlatayım? Şimdi o bir otomobil, herhangi büyük bir otomobil markası aslında bir ürün yapıyor ve çok haklı, hani buna da bir kar marjı koyuyor. Diyelim 1 liraya üretiyor, onu da işte 100 liraya satıyor diyelim. Türkiye'de bu satıldığında Türkiye'de de devlet bu arabadan 5 kat, ne kaç katı, 1 2 3 4 katı daha fazla para kazanıyor. Yani adamdan 4 katı daha fazla para kazanıyor aldığı şeylerle. Bir bunu anlamıyorum. Bir de iki defa vergilendirmeyi anlamıyorum. ÖTV'nin ÖTV'li paranın üstünden bir daha bir KDV kesiliyor. Bir de onu anlamıyorum. Hakikaten otomobil sektörü meselesi o kadar acayip ki. Hele bir de saçma sapan arabaları satıyorlar bize. Zaten elektrikli kullanıma geçecek bütün dünya. Geçmek zorunda kalacak artık. Ne kadar çöplüğünde, dizelde, oydu buydu varsa hepsi Türkiye'ye satılıyor. Halbuki onların hiçbir tanesini de almamamız lazım. Millet içi boş boş neredeyse sadece kontağına basıp götürebileceği arabaları alıyor saçma sapan fiyatlara. Neyse, yine böyle saldır. Ama bu şey enteresandı hakikaten. Murat Berkel'in söylediği ev alamayan yatırımını otomobile yönlendiriyor meselesi. Niye böyle bir şey yapıyoruz abi? Ne gerek var diye beni düşündürdü. Paranız cebinizde kalsın. Çok tehlikeli bir şey tabii. Bir yandan eriyor gidiyor para. Siz de korkuyorsunuz enflasyonla, bununla ne yapayım diye, ama yapacak bir şey yok yani. Bilmiyorum, çeşitli başka şeyler bulmak lazım. Sırf param erimesin diye de araba almak saçma geliyor bana.
Ama bak sen şimdi şöyle düşünsene. Şimdi arabayı mesela 500'dü. Şimdi 1500. Demek ki ben para kazandım.
Hayır işte, sen para kazanmadın. O 1500, araba 500, 3 yıl önce 500'dü. Şimdi oldu 1500. Sen bakalım 1500 liraya o arabayı yeniden alabiliyor musun? Sen 1000 lira para kazandığını sanıyorsun ama o parayla yeni araba alamıyorsun ki. Senin paran değer kaybetti. Gerçekten bunu anlamadın mı sen?
Yok anladım da şimdi hani.
Sen de bak, bu hafta böyle bir kızım, sana söylüyorum, gelinim sen, anlıcılık var. Ama şimdi anladın değil mi?
Anladım, tamam.
Evet, Marlon Brando, Zeynep Bastık. Bu parçada da anlaşılanlar var. Bunu da dinleyelim, ondan sonra beraberiz.
Bana değil başkasına değsin artık dudakların, ben başka dünyadayım. Ya uzak ol ya da burada, arada bir yerde durma. Bitsin artık durakların, ben başka bir yoldayım. Konuşma iki lafın üçü yalan, inanamam bir kere bile. Sakin ol, biraz rahat ol sana sen. de kurbağa, bana değil başkasına değsin artık dudakların. Ben başka dünyadayım, ya uzak ol ya da burada, arada bir yerde durma, bitsin artık durakların. Ben başka bir yoldayım, konuşma.
Evlerinin önünde kafası karışmış yaşlı vatandaşların kaçıp gitmesini önlemek için yapılmış sahte otobüs durakları vardır. Kullanmayınız. Dikkat!
Efendim, cuma günü akşamı daha Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kafa Radyo'da son derece gayri ciddi bir programda son derece ciddi konuları konuşuyor olduk bugün. Sinan Tuzcu ve kafasız ya. Sizlerle beraber kendi kendimize boy boyluyoruz, söz söylüyoruz. Hani biraz önce dedik ya, araba alamayanlar ev alıyormuş, işte şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş. Bu ev meselesiyle ilgili de 0532 272 5232 WhatsApp attığımız, buraya gelen mesajlar var. Onlarla ilgili bir iki bir şey takıldı kafama. İşte artık daha 2 milyon liraya kredi veriliyor falan. O ne? Şimdi şöyle bir açıklama yaptı. Yani İstanbul'da %147 yükselmiş fiyatlar geçen seneye baktığınız zaman. Aslında her ilde farklılık gösteriyor. Türkiye genelinde evlerin pahalandığı da bir gerçek. Yani ama İstanbul'da %147'ye varmış. İlk defa konut sahibi olacaksan diyor, devlet diyor ki sıfır daire alması durumunda bu ilk defa konut sahibi olacakların 2 milyon liraya kadar kredi verilecek. Bu krediye 10 yıla kadar vade imkanı 0.99 da faizi var. Yani son derece düşük bir faiz. Fakat bu anlaşılır, bu anlatılır anlatılmaz anam ortalık karıştı. Çünkü 2 milyon liralık üst sınır tartışılır oldu ve İstanbul'da da 2 milyona sıfır daire bulmak mümkün mü? Bu çok konuşulur oldu. Ve tabii ki o kadar zor bulunuyor ki aslında. TÜİK verilerine göre İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyon daire var. 2022'nin ilk 3 ayında toplam 57.836 konut satılmış. Yine bu da TÜİK verisi. Özellikle Ocak ayından sonra bir artış gözlemlenmiş. Peki İstanbul'da açıklanan paketteki kriterlere uygun kaç daire var? İşte en önemli şey bu. Emlak sektörünün en çok başvurduğu bir site var. Şimdi demeyeyim adını çünkü o açtı reklama. Biraz önce sen araba şeyi söyle. Yok, arabalar reklama girmiyor abi, o bir şey yani. Bunu söyleyemem. İşte bir site var, bilmem ne.com. Buna göre yaklaşık 13.500 tane bu şeye uygun, bu kritere uygun ev var. Önde gelen başka bir, yine bir başka bir sitede de yaklaşık 3600. Yani son derece dengesiz aslında rakamlar. Kadıköy'de acayip bir patlama söz konusu. Ve hani bu kriterlerde bulabilmek mümkün değil. 62 metrekarelik 1+1 dairenin fiyatı 1 milyon 150 bin lira olmuşken aslında 3+1 gibi 2+1 gibi şeylere hiç bakmaya bile gelmiyor yani. Fikirtepe keza öyle. Acıbadem keza öyle. Ataşehir keza öyle. Yani bu 2 milyon lira limitle gidildiğinde yine mevzular çözülmeyecek ama konut, yani konut sahibi olabilmek o kadar zorlaştı ki. Hani bizim eskiden ay ben şu kadar çalışırım ev alırım kafası var. Vay sen ne evler aldın be. Oğlum ben çalışıyorum da alıyorum Allah Allah. Yani daha doğrusu insanların gençken yani 20'li yaşlarındayken bizim öyle umutlarımız, hayatlarımız vardı ya, hayallerimiz vardı ya. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Şimdi o hayalleri düşünebilmek mümkün değil. Çünkü o rakamlara çıkabilmek mümkün değil. Biz düşünemiyoruz 40'lı yaşlarını geçmiş ve hala aktif çalışan insanlar olarak. Bizim bile hayallerimiz ortadan kalktı yahu diyorum ben. Bir de gençleri, yani gençleri hakikaten yani Allah kolaylık versin, ben başka bir şey diyemeyeceğim. Borcunun iki katını ödüyorsun. 3 katını ödüyorsun hatta ve bunu 10 yılda ödüyorsun. Yani çok saçma bir şey. Evler oturanlarındır. Oğlum Ferhat Şensoy'un değil mi? Evler oturanlarındır diyor. Herkes çıpam çıpam alkışlıyor. Sonra diyor ki ben bunu burada tiyatroda söyleyince siz eyvallah alkışlıyorsunuz ama sokağa çıksam hiçbiriniz arkamdan gelmezsiniz diyor. Ki haklıca bir tavır. Evlen oturanlarındır evet. Şebnem Sungur çok güzel bir parça. Çok seveceğim seni demiş. Geçen senenin çok tatlı. Geçen senenin değil mi parça?
Evet geçen ben de öyle hatırlıyorum.
Geçen senenin parçalarından bir tanesi. Onu bir dinleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş da bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Boy boyladığımız, soy soyladığımız bir cuma daha geride kaldı. Ama önce veda etmeden önce çok seveceğim seni Şebnem Sungur. Gelsin bakalım.
Yağmurda sırılsıklam ıslanmış evsiz barksız yalnız. Bir sokak kedisiydim buldun beni. Kalbinde bir yer açtın sıcak temiz yalansız. Hoş gelmesem de hoş buldun beni. Yağmurda sırılsıklam ıslanmış evsiz barksız yalnız. Bir sokak kedisiydim buldun beni. Kalbinde bir yer açtın sıcak temiz yalansız. Hoş gelmesem de hoş buldun beni. Sussak biraz uzansam dinlense başım göğsünde. Gelene kadar çok yordular beni. Gerçekten hayal gibi burada olmak şimdi senle. Koyuvereceğim aşk diye ismini. Güzel gözlüm, bebek yüzlüm, kahramanım benim. Yemin ederim çok seveceğim seni. Yatıştırdın, yakıştırdın kalbine kalbimi. Yemin ederim çok seveceğim seni. Yağmurda sırılsıklam ıslanmış evsiz baksız yalnız. Bir sokak kedisiydim buldun beni. Kalbinde bir yer açtın sıcak temiz yalansız. Hoş gelmesem de hoş buldun beni. Sussak biraz uzansam dinlense başım göğsünde. Gelene kadar çok yordular beni. Gerçekten hayal gibi burada olmak şimdi senle. Koyuvereceğim aşk diye ismini. Güzel gözlüm, bebek yüzlüm, kahramanım benim. Yemin ederim çok seveceğim seni. Yatıştırdın, yakıştırdın kalbine kalbimi. Yemin ederim çok seveceğim seni. Güzel gözlüm, bebek yüzlüm, kahramanım benim. Yemin ederim çok seveceğim seni. Yatıştırdın, yakıştırdın kalbine kalbimi. Yemin ederim çok seveceğim seni. Yemin ederim çok seveceğim seni. Yemin ederim çok, çok seveceğim seni.
yani cuma günün akşamında Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kafa Radyo'da Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi sizlerle beraberdi. Bir güzel cuma gününü atlatmanın şevki avuçlarımızla bir haftayı geride bıraktık. Bu hafta da gerçekten çok zor, çok sevimsiz şeyler konuşuldu, yaşandı. Türkiye'de muhafazakarlık adına söylenen abuk subuk insanların kıyafetleri, görünüşleri, bakışları, hareketlerini eleştirmeye kalkan televizyonda yaşlı yaşlı amcalar torunları yaşlarındaki kızları eleştirdiler. Türkiye'de yasaklanan siyasiler oldu. Yine bu hafta oldu bunların hepsi. Türkiye'de ekonomi gittikçe kötüleşiyor vesaire vesaire. Bütün bu kötülüklerin içerisinde yaz geliyor. Yazın tatlılığını da yavaş yavaş üstümüzde hissediyoruz. Aslında tabii ki Merkür Retrosu da bizi sıkıştırmaya devam ediyor. Bu tantanın içerisinde biz bir programı daha geride bıraktık. 13'ündeydik Mayıs'ın, cuma günündeydik. Enteresan da bir gün. Hafta sonunuz güzel geçer umarım. Önümüzdeki hafta yani ayın 20'sinde görüşmek üzere derken Şevval Sam'dan güzel bir arabesk parçayla bitireceğiz.
Sen bugün hayırdır?
Ya bugün bu böyle bir cuma arabeski diye. Lütfen Kafa Radyo'da bizleri dinlemeye devam edin. Ay ben kaçırdım diyorsanız eğer, o zaman da podcastlerden bizi takip edebilirsiniz. Radyolendin ve Kafa Radyo'nun podcastleri her zaman dinlemeye açık. Kırılsın ellerim. Şevval Sam. Biz veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Yorgun ayaklar, bahtımın peşinden koşamıyorum. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarını olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuram. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Ecelin peşinden koşar giderim.